Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydınlar. Bu hafta stüdyoda ben Pelin Cengiz programı devraldım. Diğer arkadaşlarım bu hafta yoklar. Şimdi bu hafta programımızda aslında belki de dünyanın en fazla merak edilen ve son dönemde de iklim krizinin etkileriyle birlikte hakkında belki de en fazla haber yapılan bölgelerinden birinden bahsedeceğiz. Antarktika, Güney Yarımküre'nin en güneyinde yer alıyor ve aynı zamanda Güney Kutbu'nu da içeren bir kıta burası. Ve tabii genelde biz Antarktika fotoğraflarına baktığımızda sanki böyle uçsuz bucaksız beyaz buzulların olduğu hissine kapılıyoruz. Sanki bu buzullar sonsuza kadar uzanıyormuş gibi. Ama maalesef Açık Radyo dinleyicilerinin de son derece aşina olduğu üzere maalesef oradaki buzullar her geçen gün eriyip okyanuslara karışıyor. Sürekli bir takım haberler görüyoruz medyada. İşte İstanbul büyüklüğünde bir buzul kopmak üzere, erimek üzere gibi. Ve tabii maalesef gitgide Antarktika kıtasındaki iklim krizinin olumsuz etkileri dediğimiz gibi her geçen gün artıyor. Son 10 yılda aşağı yukarı hemen hemen her yıl 130 milyar ton buz erimiş Antarktika kıtasından ve bu her geçen günde hızlanıyor. Şimdi bütün bunları aslında Antarktika'da ne oluyor ne bitiyor meselesini bu haftaki telefon konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doçent doktor Burcu Özsoy ile konuşacağız. Burcu Hanım aynı zamanda Türkiye'nin Antarktika'da kurduğu bilim üssünün de proje lideri ve aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygar Merkezi'nin de müdürü ve şu an telefon attığımızda. Burcu Hanım günaydın.
Günaydınlar, merhabalar.
Merhabalar, şu ana kadar söylediğim şeyler umarım doğrudur, doğru bilgi vermişimdir. Evet. Evet, şimdi biz tabii az evvel de dediğim gibi medyadan takip ediyoruz, bilimsel araştırmalardan, özellikle NASA'nın yaptığı çalışmalardan, ölçümlerden takip ediyoruz ama siz tabii bizzat Antarktika'ya giderek orayı gözlemleyen, orada bilimsel çalışmalar yapan bir isimsiniz. Öncelikle Antarktika neden önemli ve neden ben tabii Türkiye'de yeni orada bir bilim üssü kurdu. Bu da önemli. Şöyle bir listeye baktım. Aslında pek çok ülkenin de orada anladığım kadarıyla bilimsel araştırmalar, çalışmalar yapan merkezleri var. Bununla başlayalım isterseniz. Antarktika neden önemli ve Türkiye neden Antarktika'ya ilgi duydu? Neden buraya bir bilim üssü kurmak gibi bir niyete girdi?
Öncelikle konuk etmiş olduğunuz için çok teşekkürler ediyorum. Konuya dünya cephesinden baktığımızda ilgi çok büyük. Diğer dünya ülkelerinin Antarktika'da yapmış olduğu ya da başlamış olduğu bilimsel çalışmalarını başlamış olduğu yıllar 1900'lü yıllara dayanıyor. Yani bundan 120 yıl önceden beri bazı dünya ülkeleri Antarktika'da bilimsel çalışmalarını başlatmış. Ve burada öncelikle sizin konuya girişiniz de gerçekten çok değerli ve kıymetliydi. Özellikle iklim değişimiyle şu anki gelmiş olduğumuz noktada dünyanın geçmişindeki bilgilere ulaşmak, karbondioksit miktarından, dünyanın oluşumu esnasındaki toprak yapısından, buz yapısından tutun, geçmişteki verilere ulaşmak, Antarktika bunu doğal bir laboratuvar kapasitesinde, bünyesinde bulunduruyor. Ve yaklaşık 100 yılı aşkındır dünya ülkeleri buradan veriler toplamaya çalışıyor. Çin'e baktığımızda, Rusya'ya baktığımızda Antarktika'nın üzerinde 4 kilometre, 4000 metreleri aşan buz kalınlıkları var. 3000 metrelere ulaştılar ve bundan 1 milyon yıl önceki karbondioksit miktarına ulaşmaya çalışıyorlar. Çünkü karbondioksit de bildiğiniz gibi en önemli sera gazlarından bir tanesi ve atmosferde biriktiği sürece dünyanın ısınmasına pozitif yönde, yani daha fazla artışına sebep oluyor. Bu miktarlara ulaşmak en başta bu doğal laboratuvarda yapılan çalışmalarla oluyor. Sadece bu değil tabii ki. Bununla beraber canlılar, okyanus yapıları, oradaki özellikle buz karotları, meteoroloji gibi yaşayan canlıların gözlemleri, dünya ile güneş arasındaki ilişkiler, kar yapısı gibi, buz örtüsü gibi, deniz tabanı gibi birçok çalışmalara imza atıyorlar. Biz de baktığınızda, 3. ulusal seferimizi icra ettik bu sene 2019 yılında. Bilim insanlarına, Türk bilim insanlara baktığımızda bireysel olarak girişimlerle, benim de 2006 yılındaydı, bundan 13 yıl önce Antarktika'ya ilk katıldığım sefer. Evet. Bireysel olarak yapılan çalışmaları görüyoruz ki şu andaki kapasitemiz, kabiliyetlerimiz, diğer dünya ülkelerinin üstlerine gitmek tabii ki barış kıtası olan ve paylaşım kıtası olan Antarktika için çok kıymetli. Ama bizim bilim insanlarımız için de bir çatı oluşturmak ve kendi üssümüzden çıkıp çalışmaları yapıp gelmeleri bizler için önemliydi. Bu amaçla 2019-2022 yıllarında hizmet verecek kamp alanımız, geçici üs alanımız kuruldu.
Evet, peki bundan sonraki bir daha gidişiniz ne zaman olacak ve ilk inceleme alanınız tam olarak nedir?
Şimdi şöyle, diğer dünya ülkelerinde yaptığı gibi aslında Antarktika'da sadece en verimli olarak Antarktika'nın yazında çalışmalar yapılıyor ki bizim kuzey yarımkürede kış oluyor. Onun için biz Şubat ayında Türkiye'de kış iken Antarktika'ya güneye yaza indik. Ama yaz derken tabii ki gözümüzde bir yaz atmosferi canlanmamalı.
Muhakkak.
Bizim Şubat ayında gözlemlediğimiz ve ölçtüğümüz -15 dereceler, ki bunlar deniz kıyı alanlarından bahsediyorum. İç kısımlara gittiğiniz zaman daha da soğuk. -15'leri ölçtük ama rüzgarın şiddeti çok fazla olduğundan hissedilen -30-40'tı. Bu yüzden en çok ve verimli çalışmaları Güney Yarımküre'nin yaz döneminde yapılabiliyor. Bu da yaklaşık Aralık, Kasım-Aralık gibi başlayıp Mart-Nisan süresince de bitiyor. Bunun dışında bazı ülkelerin özellikle 12 ay boyunca açık üsleri var. Burada tabii yazın 100 bilim insanı ziyaret ederken, geliş gidişleri, lojistiği daha kolayken, kışın hava karardığında ve iklimin gerçekten kışa döndükten sonra hiçbir ulaşım, iletişim zaten az. Ulaşımın olmadığı dönemde de bu bilim insanları 6 ila 8 ay süreyle sürekli orada kalıp minimum rakamlarla 6 ila 8 kişi. O da çok spesifik tabii, meteoroloji ölçtü, atmosfer ölçtü ve üssün idamesini, sürekliliğini sağlamak adına küçük sayılarda çalışmalar yapıyorlar. Biz tabii ki bu sistematiği devam ettirmek istiyoruz. Özellikle birinci, ikinci ve üçüncü seferlerimizde Ocak-Nisan ayları arasına denk gelen süreçte seferlerimizi yapmıştık. Bundan sonraki seferlerde de deniz buzunun müsaadesine uygun olarak, tabii deniz buzu orada deniz ulaşımındaki en büyük etken, Şubat ayı, Mart ayı bizim için doğru aylar oluyor ve her sene bunu sürekli şekilde yapılması önem arz ediyor. Bu sene özellikle deniz canlıları, ekosistem, batimetri, meteoroloji, ağır metal kirliliği, biyoçeşitlilik, bitki örneklemeleri, mikroorganizma çalışmaları yapıldı. Ama genelde baktığınızda bizim bu seneki temamız bu yöndeydi. Geçen sene biraz daha yer bilimleri ağırlıklı projelerimiz vardı. Tabii ki fiziki bilimler olsun, yer bilimleri, canlı bilimleri olsun, hepsiyle ilgili mutlaka çalışmalar yapmak ve Türk bilim insanlarının projelerini Antarktika'ya taşımayı hedefliyoruz.
Evet hocam. Şimdi siz bizim de ekonomi ekolojinin programcılarından Serkan Ocak'la Hürriyet Gazetesi'nde gerçekleştirdiğiniz bir röportaj vardı. Orada benim 5. gidişim demişsiniz. 2005-2006 yıllarında daha önce de programımız sırasında da söylediniz. İlk gidişimin üzerinden 13 yıl geçti diye orada da ifade etmişsiniz. Acaba bu ilk gidişinizden bu son gidişiniz arasında o 13 yılda gözle görülür neler gördünüz? Yani o Antarktika'daki değişim gözle görülebilir bir değişim mi? Yoksa sadece bilimsel verilerle, bulgularla tespit edebilecek bir değişim mi?
Aslında çok güzel bir soru yönelttiniz. Benim bilimsel çalışmalarım deniz buzlarına yönelik. Kara buzlarından bahsettiğimizde karanın üzerindeki kilometrelerce yüksekliğindeki buzlar kopup denize girdiğinde deniz suyu seviyesini arttırıyor. Evet. Şey düşünebilirsiniz, bir su bardağı var, içinde su var. Üstüne buz koyduğunuzda ne olur? Su taşar eğer fazla miktarda buz koyarsak. Karasal buzlar kesinlikle bu şekilde deniz suyu seviyesini arttıran buzlar. Benim çalışma konum deniz buzuydu. Yani denizin donmasıyla, ki bu donduğu alan 14 milyon kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin 17 kat büyüklüğündeki bir deniz buzu. Aslında deniz buzunun erimesi ya da tekrar bunun donmasıyla ilgili deniz suyu seviyesi artmıyor. Ama değişimlerle ilgili sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi NASA'nın yaptığı çalışmalarla, uydudan aldığımız verilerle ya da yersel orada bulunarak yaptığımız çalışmalarla 13 yıl içerisinde çok büyük değişimler kaydediliyor. İster kara buzu olsun, karanın üzerindeki buzlar ki İstanbul büyüklüğünde, Kıbrıs büyüklüğünde sürekli bu büyüklüklerden bahsediyoruz ki evet. Gerçekten çok tehlikeli. Çünkü ister istemez denizin içindeki yapıyı da o ekosistemi, canlıları da etkileyen bir süreç bu. Tuzluluğu ve akıntıları etkiliyor. Bizim bu sene gördüğümüz 20 kilometre, yani ben hani gözünüzde bir canlandırın diyeceğim ama 20 kilometre büyüklüğündeki bir buzdağı bizim önümüzdeydi. Bunlar hem ulaşımdaki tehlikeleri hem de Arktik için, kuzey bölgesi için bahsini ettiğimiz erimeler hep bir önceki sene, bir sonraki senede rekorlara ulaşıyordu. Bir önceki senenin yine rekorunu kırdı 2016. 2017'de erime arttı derken Antarktika'da erimeden bahsetmiyorduk ve çok ciddi bir şekilde bilimsel çalışmalar yönlendiriyordu. Acaba neden? İşte yağışla beraber kendini dengede tutuyor diye. Ama 2017'den beri maalesef Antarktika'daki hem kara buzları hem de deniz buzlarında gözle görülür, matematiksel olarak hesaplanır azalış var.
Evet. Peki bir de şunu da sormak istiyorum. Az evvel de bahsettik, pek çok ülkenin orada bilim üsleri var. İşte çeşitli farklı ülkelerden projeler yürütüyorlar. Ve sizin de dediğiniz gibi 12 ay orada yaşayan insanlar var. Ama normal şartlarda orada bir insan yaşamından herhalde çok fazla bahsetmiyoruz. Dolayısıyla yoğun insan yaşamının olduğu yerlere epeyce uzak bir noktada Antarktika. Ama ona rağmen iklim değişikliğinin en olumsuz etkilerini biz burada gözlemliyoruz ve sizin bahsettiğiniz tabii o hem kara buzulları hem deniz buzulları meselesi en kritik olan, işte okyanuslara eriyip sular karışıyor, su seviyeleri yükseliyor bu vesileyle. Onun dışında da Burada biyoçeşitlilikle ilgili de sanıyorum bir takım çalışmalar yapılıyor ve yine son zamanlarda okuduğumuz bazı haberlerden yani orada ki bitkilerin de yok olduğuyla ilgili bir takım veriler, incelemeler vardı. Yani buzullar kısmını anlattınız ama diğer alanlarla ilgili de acaba ne tür değişimler gözleniyor?
Şimdi şöyle, aslında Antarktika yapısında, Antarktika bir kıta, kıtanın üstü buzlarla kaplı. Çok fazla bitki örneğine rastlanmıyor ama rastlanan 1-2 son dönemlerde de artan vasküler bitki örnekleriyle ilgili. Bu sene katılan araştırmacımız çok güzel örnekler topladı. Yapısı ve bunların tohumlarıyla ilgili çalışmalar yapacak. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz sonuçlarını.
Evet.
Bunun dışında tabii buz örtüsü yapısı dışında okyanus, güney okyanusu asitlenmesi, bulut aerosol yapısı, biliyorsunuz Antarktika'da da en büyük ozon seyrelmesi rastlandı ki yaşayan ırk yok Antarktika'da. Yazın 4000-5000 bilim insanına ev sahipliği yaparken yazın, kışın 1000 kişiye kadar azalıyor bu rakam. Ki dediğimiz gibi tekrar hatırlatmak gerekirse Türkiye'nin 17 kat büyüklüğündeki bir alanda yaşayan 1000 kişiden ya da 5000 kişiden bahsediyorsunuz. Bunların normalde bir kirlilik yapması gibi bir süreç söz konusu olmazken akıntıların taşınımıyla beraber son dönemlerde mikroplastikler, yani suyun içerisindeki plastik yapıları ki şu an ciddi anlamda önemli, yani iklim değişiminin yanı sıra ekosistemin etkilendiği ve bu sistemin değişikliği, biyoçeşitliliğin etkilendiği, bugün yine bir haber vardı, bir balinanın mı çok da şey yapmayayım, içinde 40 kilo
maalesef,
plastik
maalesef
bulundu. Bunlar çok tehlikeli. Gerçekten doğanın yapısı ve yönünün değiştiğine yönelik ibareler.
Evet, peki Türkiye'den giden heyetin içerisinde acaba bu mikroplastiklerle ilgili inceleme yapan, çalışma yapan bilim insanı var mı veya daha sonrası için planlanıyor mu?
Geçen seneki projelerimizden bir tanesi, ikinci seferdeki projelerimizden bir tanesi mikroplastik üzerineydi. İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cem Gazioğlu'nun projesi olarak gitti ve toplanan örnekler sonucunda mikroplastik maalesef ki bulundu. Dünyada bu çalışmayı yapan çok sayılı insan var ve bildiğim kadarıyla hocamızın da bilimsel yayını hazır. Çok yakın zamanda bunu da camiaya duyuracak. Tabii ki çok kötü ama bir anlamda da bunları öğrenip bilip önlemlerinin alınması gerekiyor.
Evet. Peki şimdi tabii aslında bir heyecan yarattı. Türkiye'den bilim insanları Antarktika'ya gidiyor. İşte orada bir bilim üssü kuruyor. Neler yapacaklar acaba diye tabii insanlar merak ettiler. Peki burada nasıl bilim üssü kuruluyor acaba? Biraz da ondan bahsedebilir misiniz? Yani nereden izin alıyor? Çünkü buranın herhangi bir ülkeye bağlantısı değil mi? Böyle bir nasıl bir izin mekanizması, o prosedürler nasıl işliyor acaba? Biraz da ondan bahsedebilir misiniz?
Tabii ki. Her seferinde söylüyorum dinleyicilerimizi bunaltıyor gibi olacağım ama Türkiye'nin 17 kat büyüklüğündeki bir kıta hiçbir dünya ülkesine ait değil. Ama 1959 yılında 12 ülke tarafından imzalanan bir sistemle yönetiliyor. Biz Türkiye olarak da 96 yılında gözlemci, bu anlaşmalar sistemine gözlemci olmak üzere katılıyoruz.
Evet.
Bu anlaşmayı da imzalanmasına sebep olan, vesile olan kişileri söylemek isterim. Bilim insanları. 59 yılında bu anlaşma imzalanıyor. Sebeplisi 57-58 yıllarında Uluslararası Jeofizik Yılı esnasında Antarktika'da çalışan bilim insanları çalıştığının üzerine, tabii ki bunlar ülkelerinde istişareler ediliyor ve bilim insanları diyor ki Antarktika sadece barışa adansın ve sadece bilimsel araştırmalar yapılabilsin ve işbirliği özgürlüğü olsun. Bu sebeple 96 yılında biz gözlemci olarak giriyoruz. Danışman olma hedefindeyiz. Danışman olan ülkeler kıtayla ilgili alınacak kararların içinde bulunabiliyor. Hedeflerimiz bu yönde, danışman olma yönünde. Bilimsel çalışmalarla ilgili Madrid protokolü denilen çevre protokolünü imzaladık biz Türkiye olarak. Türkiye Büyük Millet Meclisimizden geçti ve kabul edildi. Bu sayede bize başvuran projeler, bu sene 15 proje icra ettik Antarktika'da. Bilim insanları bize öncesinde hangi alanlardan, ne tarz örnekleri, ne kadar miktarla alacaklarını bildiriyorlar. Biz de çevre zabiti pozisyonunda bu alınacak örneklerin izinlerini veriyoruz ve Antarktika Anlaşmalar Sistemi'ne bilgi notu olarak gönderiyoruz. Yani herhangi bir XY noktasından, koordinatları belli bir noktadan bilim insanlarının alacağı örnek, sebebi, gerekçesi aynı zamanda miktarıyla beraber Antarktika Anlaşmalar Sistemi'ne gönderiliyor. Örneklemeler dışında tabii ki ulaşımımızı gemiyle yapıyoruz. Hı hı. Gemi üzerindeki ulaşımın zorlukları, bu sebeple diğer ülkelerde birer işte binalar konuşlandırmışlar, işte oradaki yaşam idame ettiriliyor. Kara üzerinden çalışmalar daha kolaylıkla icra edildiği için üst biraz daha tabii ki, ya da işte kurulan modüller işimizi kolaylaştırıyor. Biz bu senede gemi üzerinden bir fırtına çıktığında 3 gün gemide hapsolurken karada olsak havanın müsaade ettiği 1 saat ya da 2 saatlik de çok rahat gider, örneklerimizi alır, çalışmalarımızı yaparız. Yani kara üzerinde bir hareket noktası her zaman için çok daha kolay.
Kolay, evet. Peki hocam, bir de siz aynı zamanda Dünya İklim Araştırma Programı'nın da 20 yıldır devam eden bir program. İklim ve Okyanus Projesi'nden de Türkiye temsilcisi olarak katılım sağlamışsınız bu programa. Bu kapsamda ne yapıyorsunuz acaba? Buradaki çalışmalarınız ne yönde?
Şimdi şöyle, aslında çok uzun soluklu bir kuruluş. İki sene önce aday gösterildim Antarktika'da yaptığım çalışmalardan dolayı ve adaylığımı gösteren ülkeler kabul ettiler. Bu çerçevede her sene toplantılar gerçekleşiyor ve Güney Okyanusu ile ilgili, ki Antarktika'yı çevreleyen okyanustan bahsediyoruz, bu okyanusta yapılacak her türlü çalışmayı değerlendirip eksikleri varsa eksikleri ortaya koyup dünya ülkelerine bildirip, evet bu tarz çalışmalar eksik, yönünüzü bu tarafa yönlendirin, ya da çalışan ülkelerin çalışmalarının sonuçlarını diğer ülkelere ulaştıran bir kurum. Tabii okyanusların ısınması, asitlenmesi, dengesinin değişmesi iklimi çok ciddi şekilde etkiliyor. Bu sebeple çok önemli bir kuruluş.
Evet. Şimdi bir de şunu sormak istiyorum. Yani az evvel de konuştuk. Yani Antarktika'da aslında böyle biraz ne diyelim, endişe yaratacak yönde bir gidişat var bu buzulların erimesi anlamında ve tabii burada sadece işte bilimsel ekiplerin olduğunu biliyoruz, az evvel siz de söylediniz. İnsan baskısının aslında olmadığı bir alandan bahsediyoruz. Fakat şimdi mesela son dönemlerde buraya yönelik turistik bir takım turların da yapılacağı ve işte özellikle Amerikalıların çok ilgi gösterdiğiyle ilgili bir takım yine gelişmeler var. Yani insan baskısının olmadığı halde bu kadar iklim krizinden etkilenmiş bir bölgeye böyle bir turizm baskısının olması acaba buradaki hem bilimsel çalışmaları olumsuz etkiler mi, hem de insan baskısının da buraya gelmesiyle birlikte yine kıta olumsuz etkilenebilir mi?
Tabii bu aslında tartışılan bir konu. Dünya ülkeleri Antarktika Anlaşmalar Sistemi toplantısında mutlaka turizm konusunu tartışıyor. Yılda 40 bin 50 bine yakın turistin ziyaret ettiği bir alan. Tabii Antarktika çok büyük. Bu çok büyük yapının üzerinde sayı küçük kalıyor. Ama bu turistler genelde Antarktik Yarımadası'na gidiyor. İster istemez oradaki popülasyonu da otomatik olarak etkiliyor. ve ısınmanın en çok etkilediği alan da Antarktik Yarımadası. Yani çok büyük tartışmalara da sebep oluyor bu kadar rakam turistin gelmesi. Belirli tabii ki yazılar var, oluşumlar var. Aynı seferde bir ortama kaç turistin çıkabileceği, bu turistlerin nasıl taşınacağı, karaya adım atmadan önce mutlaka ayakkabılarının altına özel solüsyonlarla yıkamaları gerektiği, evet, tekrar bastıkları karadan gemiye çıktıklarında yine aynı düzeni yapmaları, çünkü bir yerden bir yere de taşınım olmaması gerekiyor canlılar arasında, yapılar arasında. Bunların hepsini itina ediyorlar ama bir bilim insanı olarak bana sorduğunuzda bunun yanıtını ben de çok düşünüyorum. Ve evet, etki ne kadar olur? Olmasa olur tabii ki, olmasa olur ama ne kadar olurun cevabını ben de bilmiyorum. Bayağı bir bilimsel çalışma var buna yönelik.
Evet, bu da bir tartışma konusu. Peki şimdi tabii siz bir bilim kadını olarak çok önemli ve çok spesifik bir alanda çalışma yapıyorsunuz. Süremizin de sonuna geldik. Belki son birkaç cümle etmek istersiniz. Hem Türkiye'nin bu girişimiyle ilgili hem de siz kendi yaptığınız çalışmalarla ilgili.
Tabii ki yarım asırdır bizim Türk bilim insanlarımıza ev sahipliği yapan ülkelere bu sene biz de ev sahipliği yaptık. Üçüncü ulusal seferimizde bu kavram gerçekten alkışlarla karşılandı. Şili, Ukrayna, Çekya, Bulgaristan'dan katılımcılar, Almanya ve Yeni Zelanda'dan da altı ülkeden katılımcıya ev sahipliği yaptık. Diğer dünya ülkelerinin gösterdiği bu işbirliği ve dayanışmaya bizim de katkı koyduğumuzu gördüler. Özellikle 120 yıldır çalışma yapan ülkelerle bizi karşılaştırdıklarında sistemin içine dahil olmuş ülkelerin %40'ının önüne geçtiniz 3 senede diyorlar. Tabii ki bu önemli bir strateji ve bilim bizim için önemli. Türkiye'nin 2018-2022 Ulusal Kutup Bilim Programı yayınlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle. Bunlar tabii ki çok ciddi stratejiler ve dünya tarafından çok olumlu karşılanıyor. Tabii ki başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız Mustafa Varank, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörümüz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bilim insanlarımız çok önemli katkılarda bulunuyorlar ve bilimsel yayınları yayınlanmak üzere, hatta yayınlanmış olan hocalarımız var. Camiaya katkıda bulunacağız. İklime ya da dünya ile ilgili değişimlerde Türkiye'de artık var, çalışmalar yapıyor. Bunları göstermek çok büyük gurur.
Evet, peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için.
Çok teşekkürler ederim. İyi yayınlar dilerim.
Çok mersi. Evet, bu hafta ekonomi ekolojinin konuğu İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Kutup Araştırmaları Uygar Merkez Müdürü ve aynı zamanda da Türkiye'nin Antarktika'daki bilim üssünün proje lideri Doçent Doktor Burcu Özsoy'du. Hakkında en az bilgi sahibi olduğumuz kıtalardan birisi. Bugün anlamaya ve biraz dinlemeye çalıştık burada neler olup bittiğine dair. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.
Ekonomi Ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.